Can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran çok kıymetli dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında 2021'in 49. programında elhamdülillah sizlerle beraberiz. Evvelki hafta Milli Beka Projesi diye bu kurtuluş mücadelemizde Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları ve Türkiye'nin alnının akıyla bütün bu mücadelelerden, ayak oyunlarından, Ali Cengiz oyunlarından nasıl kurtulduğunu, elhamdülillah nasıl geliştiğini, özellikle savunma sanayi ağırlıklı olarak geçen hafta size paylaşmış ve bu ülke bizim, bu vatan bizim. Bunu 3-5 çapulcuya, 3-5 teröriste, 3-5 Haçlı ordusuna ve kırıntısına, bozuntusuna teslim edemeyiz diye sizlere gönül yangınımı, yürek yangınımı arz etmiş ve ikinci bölümünü de inşallah size hazırlayacağımı, sunacağımı ifade etmiştim. Bugün de bu Milli Beka Mücadelesi'nin ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Aziz dostlarım, şüphesiz bu program bir siyasi parti ya da bir hükümet dal kavukluğu, haşa, değil. Sadece hakkı tespit etmek adına, hak ve hakikati sizlere ulaştırmak adına zaman zaman Twitter'da paylaşırım, sosyal medyada bu kardeşinizi az çok tanıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Fahri Kainat, Alemine Rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bile sahabe-i kiram işlerini danıştıklarında, işte çok meşhur hurmayla alakalı bir şey var biliyorsunuz Medine'de. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani suni dölleme yoluyla böyle erkek sperm tozlarını dişi çiçeklere serpilerek yapılıyor hurmanın döllenmesi. Bunun çok fayda vereceğini zannetmiyorum demiş. Sahabe-i kiram da vazgeçmiş. O yıl Medine'de de hurma çok iyi olmamış, verimli olmamış. Ve bunun sebebini sorduğunda da, ya Resulallah sen böyle söyledin. Ya demiş, ben Allah'ın Resulü, peygamberim, dini işlerde ben sizin hurma işinizi anlamam. Aynı şekilde savaş konuşlanmasıyla alakalı, savaştaki o stratejik konuşlanmayla alakalı kuyuların yanına gidilmesini, 3 günlük susuzlukla, açlıkla çölden gelen Mekke müşriklerinin kuyulara varmak isteyeceğini, dolayısıyla orada olmanın daha iyi olacağını söyleyen sahabe-i kirama, ya ben Allah'ın Resulüyüm, dediğimi yapın, öl dediğim yerde ölün dememiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne demiş? Hemen oraya geçin. O daha iyi bir fikir. Dolayısıyla Allah Resulü'ne bile fikrini ifade eden, gerektiği yerde ona itiraz eden ama Allah'tansa canı bahasına ona saygıyla hürmet eden sahabe-i güzinin devamıyız. Ümmet-i Muhammediz. Dolayısıyla canımızı veririz ayrı ama bu yolda Erdoğan bizim peygamberimiz falan değil, liderimiz olabilir. O açıdan da bir liderde görülen, ülkemizin devlet başkanında görülen hataları, kusurları hiçbir şeyden korkmadan açık bir şekilde söyleriz. Daha evvel yazmıştım, bir korona döneminde bir siyasi partinin kongre yapmasını doğru bulmadığımı, bunun bir akıl tutulması olduğunu, üstelik hani bu kongreyi yaparken büyük büyük salonlarda bir araya gelerek iktidar mensubu partinin mensupları olarak basına verilen bu fotoğrafların, görüntülerin çok hoş olmadığını, bu hoş olsa bile diyelim, bunu hoş kabul edelim, o zaman da iki kişi bir araya geldiğinde maskesiz diye ya da işte şunun şöyle diye böyle diye onlara ceza kesilmesini çok doğru bulmadığımı ifade etmiştim. Dolayısıyla hani yanlış bir şey görürsek Allah'ın izniyle söyleriz, söylemeye çalışırız ama şu kritik dönemde ufak tefek yanlışları sineye çekmemiz gereken, küffara karşı, Haçlı'ya karşı, içimizdeki hainlere karşı çok ciddi bir şekilde safları sık ve düzgün tutmamız gereken çok çok özel bir dönem yaşıyoruz. Bu açıdan bu Milli Beka programını ikinci bölümünde sizlere arz etmeyi uygun gördüm. İnşallah bu ülkeye, bu vatana, bu davaya sahip çıkmaklığımız bu vesileyle bir miktar daha artmış olur. Çünkü gençlerin bu konudaki şuuru, duygusu, sosyal medyada dönen yalanlara kanması, bu ülkeden umudunu kaybetmesi olası bir risk olarak görünüyor. Aziz dostlarım, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar önemli bir kurumu, gözlerden ırak ama gönüllerimizin içinde faaliyetlerine devam ediyor bu güzide kuruluşumuz, TİKA. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, ama ajanstan çok öte, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, kendi kimliğini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik altyapı konularında eksikliklerin giderilmesine çalışan muhteşem bir kurumumuz. Allah razı olsun Serdar Çam ağabeyden, onun döneminde zirve yaptı. Şu andaki Kültür Bakanı Yardımcımız. Eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, maliye, turizm, sanayi gibi birçok farklı alanlarda faaliyetler ve projeler gerçekleştiriyorlar. Allah ebeden razı olsun. İlk program koordinasyon ofisini, hani bu Türkiye Cumhuriyetleri kendi arasındaki kaynaşmasını sağlamak amacıyla Türkmenistan'da açmıştı. İlerleyen dönemlerde Avrasya bölgesinde bulunan ofisleri altıya çıktı. Türkiye'nin böyle dostluk, kardeşlik, işbirliği ile bir yardım eli olarak o ülkelere ulaştırmıştı. Aziz dostlarım, altıyla kalmadı ama şu anda ilk başlarda böyle 6'dan 12'ye çıkan koordinasyon ofis sayısı 2011 yılında 25'e, 12'de 33'e yükseltilmiş. Şu anda da 60 ülkede 62 program koordinasyon ofisiyle 150 ülkede, yani Şili'den, Peru'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den ta Moğolistan steplerine kadar Allah razı olsun Türkiye'yi, İslamiyet'i, bir anlamda Müslümanların yardımseverliğini anlatan çok aktif, çok faal bir ajansımız TİKA. Özellikle dost, kardeş, akraba ülkelere yönelik yaptığı çalışmalar, ama bütün dünya üzerinde de bir barış kuşağı oluşturma, bir dostluk eli uzatma adına Müellefe-i Kulübe elimizi, sesimizi, gönlümüzü ulaştıran bir kuruluşumuz, bir medar-ı iftiharımız. Allah vesile olanlardan ebeden razı olsun. 2002 yılında aziz dostlarım, ülkemizin kalkınma yardımları 85 milyon dolardı. 2017'de 8 milyar 120 milyon Amerikan dolarına yükseldi. Bu itibarla Türkiye dünyada en fazla insani yardım yapan ülke oldu. Şimdi hep böyle Amerikan yardımları, Marshall yardımları, dedemlerin gençliği, babamların çocukluğu ya da dedemlerin orta yaşı, babamların çocukluğu böyle geçmiş. Hep öyle anlatılır. Marshall yardımıyla bütün dünyaya Amerikan emperyalizmini, baskısını, sömürüsünü, Avrupa Birliği de aynı şekilde misyonerler eliyle bütün Afrika'da o sömürgeciliğini tesis etmişlerdi. Bizimki işbirliği, dostluk, barış, yardımlaşma, destek olma. Allah muhafaza, sömürüden Allah'a sığınırız. Zaten TİKA ofislerinin bulunduğu ülkelerde, bu 5 kıtada 150 yakın ülkede kalkınma merkezli işbirliği faaliyetleri yapılıyor. Pasifik'ten Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlara, Kafkaslara, gerçekten Latin Amerika'ya kadar varan birçok ülkede bilgisini, tecrübesini paylaşıyor. Esnafa, çiftçiye, zanaatkara, sanatçıya, devletlere, hükümetlere, onların kamu kurumlarına faaliyet ve proje yardımları yapıyor. Bilgi yardımı yapıyor, know-how veriyor. Dolayısıyla bunun da ilk semeresini geçen ay aldık biliyorsunuz. Hatta bu ay, yani yok geçen ay, Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı elhamdülillah çok daha yaygın ve geniş bir şekilde faaliyetine devam ediyor. Tabii ki vakıflarımız var. Yurt dışında faaliyet gösteren Afrika ağırlıklı, Orta Doğu ağırlıklı, Uzak Doğu ağırlıklı, özellikle Balkanlar ağırlıklı çok güzide vakıflarımız var. Allah hepsine nebeden razı olsun. Ama bu yardımların bir devlet eli yapılmış olması, devletimiz, milletimiz, ülkemiz adına bir medar iftiharımız. Aynı şekilde yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları da bir medar iftiharımız. Allah ebeden razı olsun. Onların da kuruluş amacı soydaş ve akraba topluluklarına ekonomik, sosyal, kültürel destekler yapmak, o konuda yurt dışındaki diasporayla özel kültürel bağlar geliştirmek, gönül coğrafyasına bir el uzatmak, bu vesileyle hem kişilere hem sivil toplum kuruluşlarına bir destek vermek, yön vermek, hatta onların kalitelerini artırmak olarak bir faaliyet amacı belirlemişti kendisine. Yurt dışında şu anda 6 milyonu aşkın vatandaşımıza, diasporadaki bütün kardeş ve akraba topluluklarına, oradaki kişilerin eğitimden kültüre, akademiden sanata, meslek erbabı olmaktan, medyadan sivil topluma kadar bütün programlarla kalitelerini artırma yönelik çok kaliteli faaliyetler yapıyor. Allah ebeden razı olsun. Hem TİKA'nın hem yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarının ve buna benzer bütün kurumların yaptığı faaliyetler ama kendilerini milliyetçi, muhafazakar, vatanperver olarak tanımlayan kardeşlerimizin nezdinde hiç itibar görmüyor ya da karşılık bulmuyor. Bu da benim şahsi olarak bir yürek acım. Yani söylemlerini yıllarca komünizme karşı durmak, bu vatanı korumak, bir ülkü ve bir mefkure olarak Türk birliğini sağlamak olarak mesela ifade eden kardeşlerimiz bile şu anda bu yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkan tarafından yurt dışında yaşayan o Türklere el uzatmayı, yani biz gençliğimizde öyle büyüdük aziz dostlarım, yani çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Şimdi o bayrağı onlara taşıyan bir kuruluşumuz var. Oradaki soydaş ve akraba topluluklarıyla Türkiye arasındaki köprüyü kuran bir kuruluşumuz var. Hani buna sahip çıkılması, projelerin desteklenmesi, en azından köstek olunmaması, yani bir destek olunması bir gönül borcumuz gibi geliyor bana. Bu açıdan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye'de öğrenim gören birçok uluslararası burslu öğrencilere onların eğitim kalitesini artıran faaliyetler, burslar, eğitim faaliyetleri, sosyal kültürel faaliyetler, mesleki faaliyetler, hizmet içi eğitimler veriyor. Ülkemize gelen bu öğrencilerin gelişimlerini artırıyor. Yurt dışında bizim ülkemiz adına, bizim kültürümüz, bizim mefkuremiz adına inanılmaz hayranlık uyandıran faaliyetler yapıyor. Mesela katip projeleri var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe öğrenim bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı, akademisyen bir grup her yıl Türkiye'ye gelir. Epey bir yıldan beri de devam ediyor. Ve burada çok güzel bir şekilde ağırlanırlar. Kültürümüzü tanırlar. Türkçeyi yaşadığı yerde yaşayarak öğrenirler. Bu hep İngilizce ile alakalı. Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de yapıldı bugüne kadar. Fransızca ile alakalı Fransa'da, Almanca ile ilgili Almanya'da yapıldı. İspanyolca ile ilgili İspanya'da, İtalyanca ile ilgili İtalya'da yapıldı. Ama elhamdülillah Türkçe ile alakalı da dünya çapında böyle güzel bir organizasyon yapılıyor. Türkiye'de eğitim gören yine uluslararası öğrencilere yönelik medya akademisi programı, çok önemsiyorum bunu. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği UMET'le beraber düzenlendi bu. Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı. Hep hani medyadan dert vuruyoruz. Hep medyadan dertleniyoruz ya. İşte bizim gönül coğrafyamızda ehli namus medyacıların yetişmesiyle alakalı da faaliyetler yapılıyor. Aziz dostlarım, Yunus Emre Enstitüsü'müz var bir de. Bu güzide kurumumuz, bu medar iftiharımızda kurulduğu merkezlerde yurt dışında yabancılara Türkçe öğrenimi, Türk kültürünün tanıtılması, kadim değerlerin anlatılması, değişik kültür sanat faaliyetleri, Osmanlı musikisi ile alakalı mesela Osmanlı geleneksel hat sanatları, ebru, tesip, çini sanatları ile alakalı, bir neyzenden bir ney musikisi sunulması ile alakalı farklı farklı faaliyetler yapılıyor. 63 ülkede faaliyetleri var. Kültür merkezleri var. Sadece tabii Türkçe eğitimi değil, farklı eğitim kurumlarıyla oradaki yerel olarak ortak projeler geliştiriyorlar. Oradaki üniversitelerle onların Türkoloji bölümünün açılması ve Türkçe öğrenimin desteklenmesiyle alakalı bir faaliyetleri var. Kültür merkezleri aracılığıyla kültürümüzü, kadim değerlerimizi, güzel sanatlarımızı tanıtıyorlar, etkinlikler düzenliyorlar. Ve çok ses getiren ulusal ve uluslararası programlarla ülkemizi temsil ediyorlar. Allah razı olsun bütün faaliyette emeği olan dostlarımıza. Ve geçen ay yeni adıyla Türk Devletleri Topluluğu, Türk Devletleri Teşkilatı, eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Konseyi, elhamdülillah çok çok güzel bir örgüt olarak, uluslararası bir örgüt olarak ülkemizin başkanlığında akil heyetiyle, Aksakallar Konseyi ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile başlayan ama sonra Özbekistan'ın, sonra Macaristan'ın, Kırgızistan'ın buraya dahil olmasıyla elhamdülillah en sonunda Türkmenistan Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenen önce 6. zirve sırasında Kırgızistan'da sonra Türkmenistan'da ama şimdi İstanbul'da düzenlenen 8. zirve sonrasında üye sayısı 8'e çıkan elhamdülillah bir uluslararası gönül teşkilatı diyelim. Amaçlar arasında Türk dili konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliği derinleştirmek, bölgesel kültürel barış istikrara katkıda bulunmak var. Bunu lütfen küçümsemeyin. AET yeni jenerasyon bilmez bunu. Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu'nun ikinci adıydı. Ondan evvel Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'ydi. Fransa Almanya arasında, daha sonradan İngiltere'de dahil olmasıyla, daha sonra İngiltere biliyorsunuz geçen sene çıktı Avrupa Birliği'nden. Bu demire, kömüre, çeliğe gümrük vergilerinin sıfırlanması, ikili işbirliğinin artırılması gibi böyle çok böyle basit bir maddeyle başladı ama sonra gördünüz serbest geçiş anlaşmaları, vizesiz seyahat hakları, gümrük birliğinin kendi aralarında sıfırlanması gibi çok daha büyük ekonomik ve daha sonrasında siyasi bir birliğe doğru döndü. Avrupa tek devleti olarak şu anda düşünebilirsiniz bütün çatlak seslere rağmen. Böyle başlar yani, yavaş yavaş olur, adım adım olur, merhale merhale olur. Şu anda bu şekliyle başladı ama daha sonrasında belki hukukla alakalı, insan haklarıyla alakalı, demokrasiyle alakalı, daha ilerisinde İslami gelişimle alakalı bir işbirliği olacaktır. İslam hukukunun uygulanmasıyla alakalı, kadim derliğine sahip çıkılmasıyla alakalı güzel işbirlikleri olacaktır. Bizim tarihimiz, kültürümüz, kimliğimiz, dilimiz tek, inancımız, dinimiz tek. Bu anlamda Türk Devletleri topluluğunun, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı yeni adıyla hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha evvelden söylediğim gibi bu tür kuruluşlar, iki ülkenin bile bir araya gelmesi büyük bir problemdi. Suriye krizini ortaya çıkan sahipleri düşünürseniz, bir Gaziantep'li hemşehriniz olarak, yani Antep, Kilis, Güneydoğu coğrafyası büyük bir kalkınmanın içerisine girmişti. Mayınlar temizlenecekti, ortak alanlar tarıma açılacaktı. Vizesiz seyahatlerle iki ülke arasındaki kadim işbirliği çok zirveye çıkacaktı ama İsrail'in işine yaramıyordu tabii. Bu bir anlamda Türkiye'ye komşu olmak demekti. Pasaportsuz Suriye seyahat orayı karıştırdılar ve şu anda bizi getirdikleri noktaya bir bakın, hac yolunu da bir anlamda kesmiş oldular. Bu anlamda bu tür faaliyetlerin ülkemiz adına, devletimiz adına çok çok önemli olduğunu ama sosyal medyada da bir o kadar garip ve desteksiz, sahipsiz kaldığını görüyorum. Bu programı da zaten bir anlamda umulur ki bir az da olsa bir bilinçlenme olur umuduyla sizlere arz ediyorum aziz dostlarım. Can dostlarım, son dönemine baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük projelerden bir tanesinin diplomatlarımızın millileştirilmesi programı olduğunu, projesi olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışına program yapıyorum, arada gidiyorum. Oradaki gönül coğrafyamızda, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde bu diplomatların, boşerlerin sadece resepsiyonlarda viski yudumlayarak büyükelçilik yaptığını sanan zavallıların, başörtülü ve sakallı Müslüman Türk vatandaşlarına elçiliğe bile almayarak, burası Türkiye Cumhuriyeti, burası Türk toprağı, buraya dolayısıyla bu paçavralarla giremezsiniz diyerek vize, kerhen vize verdikleri ya da kerhen bir pasaporta değişiklik yaptıkları pasaportları ya da işlemleri, evlilik olur, doğum olur, ölüm olur, farklı elçiliklerin biliyorsunuz resmi işlemleri oluyor. Büyükelçilik balkondan kapısından dışarıya doğru, affedersiniz, bir köpeğe atılırcasına attıklarını kahrolarak duyuyordum. Ama son dönemde elhamdülillah büyükelçilerimiz yurt dışındaki bütün vakıflarımıza gönüllerini kazanmak adına bir emriniz var mı diye ayaklarına giderek, size nasıl yardımcı olabiliriz diye onları sahiplenerek gerçek büyük elçiliklerini yapıyorlar. Onlara destek oluyorlar. Diasporadaki vatandaşlarımıza sahip çıkıyorlar. Onların o gönül yangında bir nebzecik şifa oluyorlar. Bu da bizim bir gönül ferahımız oluyor. Birkaç projeden bahsetmek istiyorum aziz dostlarım. Özellikle klasmanlar ayırarak sizlere arz etmek istiyorum. Mesela milli projeler dediğimde aklıma gelen bir dijital arşiv projesi var. Allah gani gani rahmet eylesin. Teoman Duralı hocamızı biliyorsunuz bu hafta kaybettik, bu hafta başında. Kamus namus derdi. Kamus yani sözlük, yani kelime, namus derdi. Bu anlamda arşivlerine, özellikle Osmanlı arşivlerine, yazma el sanatlarına, katar katar böyle trenlerle Bulgaristan'a yakılmaya gönderilen, satılan, yağmalanan o kadim Osmanlı arşivlerine, belgelerine, tarihine, şehadetine sahip çıkılması adına çok çok önemsiyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası projesi, yani eskiden böyle bir şey olsa, karşı cenah böyle bir şey yapsa, inanın çok yakın tanıdıklarım var şu anda 80 yaşını aşmış ailemizden ya da tanıdıklarımızdan. Merhum Adnan Menderes'imiz yargılanırken idamla öğrencileri gemi gemi toplayıp o büyük duruşma salonuna, yassı adayı götürüp geçerken de üzerlerine tükürecek şekilde vahşi, yamyam, gaddar, cani hareketler yapmışlar. Şimdi çok pişmanlar tabii. Allah hidayet nasip eden dostlarımız var. Görüşüyoruz. Müdür hocam yaptık ama çok pişmanız diye anlatıyorlar. Yani öyle bir merhamet bir iş yapmışlar ve ama buna da öğrencileri öyle bir sahip çıkarmışlar. Öyle bir anlatmışlar ki yüreğim kan alıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti çağının tarihinin en güzel vakitlerini yaşıyor ama sadece dolara endeksli, işte dolar yükseldi. Söyleyecek başka bir şeyleri yok. İkinci olarak söyleyecekleri bir şeyler yok. İnanılmaz büyük başarılar var ama nasıl öğrenciler bunu sahiplenmiyor? Sınıflar nasıl bir öğretmen kadrosunun elinde? Nasıl bir hainlik yapılıyor okullarda? 25 milyon gencimiz, öğrencimiz nasıl aldatılıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu şuradan anlıyorum. Hani Demokrasi ve Özgürlük Adası projesi yapıldı. Yasa da ıslah edildi, imar edildi. Oraya inanın böyle gemi gemi, vapur vapur öğrencilerin akması, akın etmesi darbecilere karşı bir dur çağrısı olacaktı, işareti olacaktı, haykırışı olacaktı. Ama yeteri kadar sahip çıkılmadığını görüyorum. Gençlerin bunu sahiplenmediğini görüyorum. Bu da gönül yangınımı artırıyor. Can dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programındasınız. Milli Beka programını, Milli Kurtuluş Savaşımızın bu yıldaki, bu çağdaki, bu dönemdeki unsurlarını sizlerle paylaşıyorum. Bendeniz Münir Arıkan. Kısa bir aradan sonra, az sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız efendim. Görüşmek üzere.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programı 2021'in 49. programında yeniden sizlerle beraberiz. Milli Beka Projesi'nin, Milli Beka Mücadelesi'nin ikinci bölümünde programın, evvelki hafta arz ettiğim birinci bölümünden sonra ikinci bölümünü sizlere arz ediyorum. İkinci bölümündeyiz. Yeniden hoş geldiniz. Tabii her şeyde güllük gülistanlık değil. Yani milli projeler diye size bahsettiğim programın ilk yarısında güzel şeyler yapılmasına rağmen mesela 80 yıldan beri milli olmayan ve bizi en çok yaralayan bir milli eğitim problemimiz var. Milli eğitimde adında millilik geçen, adında manevilik geçen, adında İslamiyet geçen her şeye düşmanlar ve bu anlamda bilmiyorum uluslararası bir taahhüdümüz mü var, elimiz kolumuz neden bağlı, neden çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz? Avrupa'da bir Avrupalı çocuğunu Hristiyan olarak ya da bir ateist olarak yetiştirme hakkına sahipken bu öz yurdumuzda biz neden bu ateizmin önünde bir duvar olarak çocuklarımızı İslamca, Müslümanca yetiştiremiyoruz? Söz söyleyen Diyanet İşleri Başkanımızı hakkında suç duyurusunda bulacak kadar pervasız ve haysiyetsiz bir döneme girildi karşı cenah tarafından. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Hani milli proje dediğimiz zaman mesela her şey bir tarafa, bütün bunlar bırakılıp sadece milli eğitimle alakalı bir şeyler yapılsa, çocuklarımız millileştirilse başka bir derdimiz vallahi ve billahi olmaz. Çocuklarımız bu vatanın gerçek vatanseveri olsa, bir ülküsü, bir mefkuresi olsa, dini, vicdani, imani, İslami, ahlaki, ruhani böyle özellikleri olsa, o Horasan erenlerinin ruhu onlara da silse, yeminle söylüyorum başka bir isteğimiz olmaz hiçbir iktidardan. Ama bu konuda maalesef bir arpa boyu gidilmedi. Son dönemde okullarda yaşanan rezaletleri anlatıp bu mikrofonları kirletmek istemiyorum. Siz zaten medyada bunları görüyorsunuz ama bu konuda halk olarak, vatandaş olarak, kendi çocuklarımızın sahipleri olarak bizim de onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Avrupa Birliği nasıl millileştirmiyorsa, İslamileştirmiyorsa okullarda din eğitimi olmaz, işte çocuklara böyle bir eğitim verilmez. Şimdi daha farklı projeler var, onlara da köstek oluyorlar. Mahkemelerde süründürme peşindeler Türkiye'yi. Bunu elbette kabul etmek mümkün değil egemen bir devlet olarak. Ama yine de onlar ellerinden geleni yaparken biz elimizden gelen şeyleri yapmazsak olmaz. Biraz manevi projelerden bahsetmek istiyorum. Din eğitiminin okul öncesinde verilmesi bu hafta gündemde. Bütün şeyleri feveran ediyorlar. Karşı cenah, Haçlı cenahı. Okullarda din dersiyle ilgili, siyer dersiyle ilgili, Kur'an dersiyle alakalı. Hani işin yasal yönünün çözülmüş olması, gönül yönünün çözülmesini gerektirmiyor. Çünkü öğretmen yetiştiremiyoruz. O din dersini en güzel şekilde verecek, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i en güzel şekilde anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberle etme yerine muamelatta da dinül muamele buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu veciz sözüne uyarak muamelatta da bir şeyler yapılması sağlayacak örnek öğretmenlerin olmadığını ya da varsa da sayıca çok az olduğunu biliyoruz. Ama İmam Hatipler'de yapılan zulümlerin bitmiş olmasını bir İmam Hatipli kardeşiniz olarak gönlümün bütün hücrelerinde bir sürur olarak, bir mutluluk olarak hissediyorum. Başörtü zulmünün bitmiş olmasını akrabaları bu konuda zulme uğramış, kadre uğramış bir kardeşiniz olarak gönlümün bütün hücrelerince hissediyorum. Minnettarım buna vesile olanlara. Müslümanların böyle kaçacak delik ararken izzet kazanmaya başlamasını çok önemsiyorum. Helali harama dikkat edilmesini, faiz çetesine karşı ya faiz haramdır kardeşim bunu biz hükümet programı olarak durdurmaya, sıfırlamaya, düşürmeye kararlıyız diye dolar çetesine, faiz çetesine, finans çetesine karşı verdiğimiz bu mücadeleyi, bu milli beka mücadelesini çok çok önemsiyorum. Tabii ahlaki projeler de var. Bir taraftan sosyal medyada yalanın, dolanın alıp başını gitmesi. Akşamleyin Twitter'daydım. Yani salının akşamına gelen şeyden bahsediyorum. İşte Cumhurbaşkanımız Katar'da çok stratejik silahların satışıyla alakalı güzel ikili anlaşmalar, sözleşmeler yapılıyor. Ama alçaklar Aselsan satılıyor diye bir sol haber sitesinden bir yalan bir haber geçtiler. Sonra onu muhalefet, ana muhalefet ve yavru muhalefetler sahiplendi. Bir baktım bir saat içinde bütün Twitter'da TT olmuş. İşte Aselsan'ı sattırmayız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Kudurmuşçasına çok affedersiniz. Ağza alamayacak hakaretlerle. Ya dedim yalanlarınızdan bıktık usandık ama siz bıkmadınız. Kardeşim ürünleri satılıyor. Yani Aselsan bir silah üretmiş. Silahı satacak tabii ki. Aselsan satılmıyor ama siz yalanınızda boğulacaksınız. Sosyal medyada şu anda var olan haber içeriklerinin %86'sı yalanmış. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuda sosyal medya etik kanununun hazırlanmış olmasını çok önemli buluyorum bir ahlaki proje olarak. Rütük kontrol mekanizmasını çok ahlaki buluyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmiş olmasını bizim kadim değerlerimize uygun bir değer olarak, ahlaki bir proje olarak görüyorum. Şu anda terörist grupların ve onların yancılarının devrim marşları eşiğinde baroyu teslim aldıkları vakitlerde söyledikleri ilk şeylerden biri İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden tesis etmek, Kavala'nın ve Demirtaş'ın işte serbest kalmasına yardımcı olmakla alakalı hedefler olduğunu söylediler. Hemen seçilir seçilmez. Dolayısıyla büyük böyle bir Türkiye Cumhuriyeti karşısında bu milli beka mücadelemize karşı bir saldırı var. Biz de bu yangına körükle gitmemek ve hakkı hakça teslim etmek, iyi olan şeylere destek olmak zorundayız. Sosyal projeler var aziz dostlarım. Son dönemde hiç kimsenin farkına varmadı. Mesela sosyal destek programı var, SODES. Aile sosyal destek programı var. Cumhurbaşkanımızın özellikle yaşlarla alakalı 2019'un biliyorsunuz Dünya Yaşlar Yılı ilan edilmişti. Ondan sonra başladı Yaşlılık Şurası. Benim hükümet programına giren elhamdülillah yüksek tecrübe merkezleri açılmasıyla alakalı önerilerim, projelerim, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde konuyla ilgili yapılan çalışmalar elhamdülillah, yaşlara evde bakım hizmeti, sosyal yardımlar bu dönemde yani 2000'li yıllardan bugüne kadar baktığımızda 2 milyar TL'den 69 milyar TL'ye çıkmış. Yani biraz insaflı olmamız, evet eleştirecek şeyler vardır. Olabilir ama Sezar'ın hakkı Sezar'a diye de bir hakikat var. Bunu da ihmal etmememiz gerekiyor can dostlarım. Son döneme baktığımız zaman tabii bu kadar gelişmenin içerisinde anlatamama gibi bir problemimiz var diye bu programları yapıyorum. Uzay ve haberleşme adına yerli haberleşme uydumuz var. TürkSat 6A, 5A, 5B bunlar yerli uydu projelerimiz. Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'da olanlar gelip geçenler bilirler. Bütün o televizyon kuleleriyle yığıntı, süprüntü, inanılmaz görüntü kirliliği hepsi temizlendi elhamdülillah. Sabahleyin gelirken baktım. Yani daha güneş doğmayan bir vakitti. Pırıl pırıl, ışıl ışıl Çamlıca Tepesi'nde Çamlıca Camii ışıl ışıl ve Küçük Çamlıca'da da televizyon kulesi. Yani Boğaz'da iki tane görkemli ikisinin ortasında al bayrağımız. O Türkiye'nin en büyük bayrak gönderinde dalgalanıyor en büyük bayrağımız. Büyük bir gurur veriyor tabii bu insanlara. Bu anlamda hani basit bir şey olarak geçmeyin. Çamlıca televizyon kulesini, radyo kulesini, telsiz ve haberleşme kulesini İstanbul'umuzun silüet diyoruz buna. Görüntüsünün güzelleşmesine de katkı sağlayan bir şey. Türkiye'nin ilk uzay sistemleri entegrasyon test merkezi 2014'te hatırlayın, Cumhurbaşkanımız tarafından o zaman başbakanımız açıldı. Ama ODTÜ'de terör yanlısı öğrenci bozuntuları onu taşlayarak, molotof kokteylleri atarak cevap verdiler. Hani ne yapsın daha bu adam, ben bilemiyorum. Uzayla alakalı işler yapıyor, teknolojiyle alakalı işler yapıyor. Altyapı ulaşım projeleri var ama işte limanlar var, otoyollar var, köprüler var, tüneller var, boğaz geçişleri var, tüp geçişler var, içme suyu projeleri var. Çanakkale Boğazımız görüyorsunuz, inşallah 18 Mart'ta açılmış olacak. 3 katlı büyük İstanbul tüneli, Ankara İstanbul yeni hızlı tren hattı, Avrupa'nın en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi 2016'da İstanbul'a hizmete açıldı. Bütün bunları düşündüğümüzde, yani altyapıyla ilgili, üst yapıyla alakalı çok Türkiye tarihinde görülmedik büyük mega projeler yapılıyor ama çocuklarımız bunların hiçbirinin farkında değil. Gençler bunların hiçbirinin farkında değil. Üzerinde yürüyorlar. Bir taraftan bir tarafa gidiyorlar. Ama ellerinde telefon, hala hükümete, devlete, millete, vatana sataşarak, laf atarak devam ediyorlar. Ulaşım altyapı araçlarıyla alakalı, sadece altyapı değil, bir de bunların araçlarıyla alakalı projeler var. İşte elhamdülillah milli tren projemiz bitti. Milli araba projesi de sona geldik. Dünyanın en iyi araba tasarımcısı Murat Günak Bey ve ekibiyle beraber daha üretmeden evvel prototipinde dünya tasarım ödülü alan bir arabamız var. Ama işte şöyle mi böyle mi çamur atmalar, leke çalmalar devam ediyor. Allah razı olsun Mahmut Akşit hocamdan, Cevat Akşit hocamın mahtumu. Milli helikopter projemiz ve bu milli helikopterimize milli helikopter motorumuz. Şimdi jet motoru yapacak durumdayız demişti evvelki hafta. Allah razı olsun. Bir taraftan Selçuk Bayraktar'ın uçan araba projesi Cezeri. Bütün bunlara baktığımızda ulaşım araçlarıyla alakalı inanılmaz ilerlediğimizi görüyoruz. Ama nedense müstemleke mantığından kurtulmamış mandacı zihniyetteki zavallılar yurt dışındaki markalara üretirken Türkiye, mesela Türkiye'de birçok araba firması var. Fransız, Alman, İtalyan, Amerikan, Japon. Bunlarla alakalı arabaları Türk işçisi, mühendisi yaptığında araba fabrikası araba yapabiliyor. Ama onun logosu, amblemi Türk olunca, bizim milli arabamız olunca bir anda dört koldan saldırıya geçiyorlar. Türkiye araba üretemez, biz yapamayız. Devrimin başına gelen şeyler bizim de şu anda, TOGG'un inşallah başına gelmez. Ama atakta bekliyorlar, yani bunu da asla unutmayalım. Özürlere destekle alakalı İnanılmaz destekler var. Türkiye'de 8-12 milyon arasında farklı klasmanlarda özürlü ve engelli kardeşimiz, vatandaşımız varmış. Yani özürlü aile ferdi eğer yavrusuna, akrabasına bakıyorsa ona özel bir maaş bağlanıyor. Özürlerin kendi okullarında eğitim görmesi için eve gelen servis onları kapıdan alıyor, tekrar kapıya. SMA ile alakalı aile taramasına geçirmiş olması, hani bunu biraz açıklamak istiyorum aziz dostlarım. Sosyal medyada sürekli görüyorsunuz, işte 100 bin kişi 50 lira verse bu kadar olur, işte 200 bin kişi 10 lira verse bu kadar olur diye yüreği yanık anne babaların o ömürlerinin böyle son nefesini verircesine sağlık, sıhhat ve afiyet yakarışında hasta hasta bakan çocuklarıyla alakalı şifa dilekleri ve kampanyaları var. Şu anda bilim kurulu toplandı geçen hafta. Fahrettin Koca bakanımız, Allah razı olsun, yeni doğan ya da evlilik öncesi bebeklere SMA taramasının hayata geçireceğini, bunun kanuni bir mecburiyet olduğunu ifade etti. Ve bu SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftlerin arzu etmeleri halinde tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilmelerine olanak sağlanacağını, ücretin de devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Mesela ben bu karar alındığında en azından bunun çilesini yaşamış Türkiye'de kaç bin tane SMA hastası varsa, bunların annelerinin, babalarının, akrabalarının ya elhamdülillah biz yandık ama başkaları yanmasın, ne kadar güzel bir şey diye bir teşekkür tweet'e atacağını bekliyordum. Hiçbirinden, en azından ben gördüğüm kadarıyla, hani böyle yer yerinden oynaması lazımdı sanki. Sağlıkla alakalı, genetikle alakalı, gelecek nesille alakalı yapılan çok önemli bir faaliyet ama bunun da farkında değiliz. Özellikle farkında olan bir grup var. Onlar da Amerika'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da, dünyanın Rusya'da, çeşitli bölgelerinde, memleketlerinde, ülkelerinde yaşayan ve yerel olarak oradaki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanamayan vatandaşlarımız. Onlar bunun farkında. 5 kuruş ödemeden 5 yıldızlı hastanelerde şu korona döneminde tedavi olup sağlığına kavuşma herhalde sadece 216 dünya ülkesinde Türkiye'ye mahsus bir husus olsa gerek. Allah razı olsun bu şehir hastanelerini Türkiye'mize kazandıran Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlarımızdan, buna destek olan bütün teşkilatlardan, kamu kurumlarından, çalışan memurundan işçisine varıncaya kadar bunda emeği olan herkesten Allah'a beden razı olsun. Hakikaten aziz dostlarım, sağlık en önemli hazine, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş Cihan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri. Dolayısıyla sağlık yoksa hiçbir şey yok. Ben 53 yaşındayım. Hani 30 yıl öncesini, 40 yıl öncesini çok net bir şekilde hatırlıyorum. Üstelik bu da ana muhalefet partisi liderinin başkanlığı yaptığı bir SGK hazin yıllarına, dönemine denk geliyor. Orta yaş dönemim. İnanılmaz rezaletti, tek kelimeyle onu söyleyeyim. Temizliği, hijyeni, verilen hizmetleri, alınan alınamayan hizmetleri, ilaca bile kavuşma hakkımızın olmadığı bir dönemdi. Yani bunu öpüp başımıza koymamız lazım. Hastaların özellikle hastanelerden çıkarken göbek dansıyla falan değil de şükür secdesi yaparak ellerini açıp Allah razı olsun buna vesile olanlar diye, olanlardan diye dua etmesi lazım. Ama çok böyle abuk, sabık ve sapık şeyler görüyoruz hastalar taburcu edilirken. İnşallah bu da bizim kadim değerlere uyan bir şey olur. Çok kısaca enerji projelerinden bahsetmek istiyorum. Gelecek hafta inşallah 3. bölümüyle bitiririz bu milli beka programımızı. Sinop'ta nükleer santral projemiz, Mersin'de Akkuyu nükleer santral projemiz. Ama bir proje yapılırken, yani ülkesinde 50, 60, 70, 80 tane nükleer santral bulunduran ülkeler, hiçbir ses çıkmıyor onlarla alakalı. Dünyaya yaptıklarıyla alakalı. Üstelik eski teknolojiyle yaptıkları için verdikleri zararlar, riskler, şunlar bunlar. İşte yani hemen yanımızda Ermenistan'ım var, Bulgaristan'ım var. Çok da böyle sağlıklı santraller değil. Biz en sağlıklısını, en böyle güvenliklisini yapıyoruz. Ona rağmen içerideki yerli işbirlikçiler karşı çıkıyorlar. Güneş santrali projelerimiz var. Avrupa'nın en büyük ikinci tesisi var. Mersin'de açılan güneş santrali. Rüzgarda ilk defa bütün enerji üretim kapasitemizin %30'unu geçen hafta, hatta 30'u da aştık, rüzgardan sağladık. Yenilebilir enerjinin payı %60'a çıkmış. Aziz dostlarım, en büyük biyogaz elektrik enerjisi üretim tesisi Aksaray'da açılmış. Yani ne istiyoruz Allah'tan, ben inanın bunu bilemiyorum. Enerjiyi şöyle söyleyeyim ben size. Bu kadim ülkenin alın teriyle ürettiği ve daha sonra da içeride üretemediği için yurt dışından almak zorunda aldığı, ürettiklerini satarak kazandığı parayla ithal ettiği ve yurt dışına döviz ödemek zorunda kaldığı kalemlerin en başında 55 milyar dolarla enerji geliyordu. Bir taraftan yerli enerji imkanlarını artırarak, bir taraftan da yurt dışına ödediğimiz parayı azaltarak 55 milyar dolar 45 milyar dolara düştü mesela. 10 milyar dolarlık bir düşüş var burada. Çok büyük bir rakam. 2-3 yıl içinde başarıldı bu. Dolayısıyla enerji projeleriyle yurt dışına olan bağımlılığımız çok çok azalacak. Bir taraftan Libya ile, Cezayir ile, Katar ile yapılan, Azerbaycan ile yapılan çok kıymetli enerji anlaşmalarımız var. Türkiye'nin geleceği parlak, Türkiye'nin önü açık. Başımızdaki insanlar, başta Erdoğan olmak üzere, Allah razı olsun ebeden, yaptıkları işi çok çok iyi biliyorlar. Ama sadece dolar mangası, sadece dolar çetesi, sadece bunun manipülasyonu yapıp Türkiye'yi ekonomik çökertmeyle, bir krizle baş başa bırakarak halkın güvenini mahvetmeye çalışan bir mandacı zihniyet içeride ve dışarıda bunu köstekliyor. Bizim buna kalmamamız lazım. Geçiş dönemi elbette olacak. Bazı sıkıntılar olacak. Bu bir kurtuluş mücadelesi. Yani 57. alayı hep anlatarak büyüdük biz. Onlar üzüm moşafı içerek ve kuru ekmek yiyerek 7 düvele karşı geldiler diye. Ama bizim de bu anlamda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hem en lüks ürünleri kullanacağım, hem en lüks şekilde yaşayacağım. Lüksümden feragat etmeyeceğim. Ama öbür taraftan da ülkem kalkınacak. Böyle bir şey yok. Bu geçiş döneminde ekonomik olarak bildiğim kadarıyla şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Aziz dostlarım, işte Bulgaristan'dan alışverişe gelmişler de 100 avro vererek şu kadar mal almışlar. Yani içeride üretilen milli ürünlerin dolar veya da döviz kazanarak, bunlara döviz kazanıcı hizmetler deniyor, ihraç edilmesi bir ülkenin başarısıdır. Bu ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını kapattığımızı düşünün. Herkes birbirine satış yapıyor. Yani bu aile içerisinde aldığınız maaşı bir kısmını eşinize, bir kısmınızı çocuğunuza vererek, eşinizin tekrar size, çocuğunuzun tekrar size vererek, sizin tekrar onlara vererek, kapının kapalı olduğunu düşünün. Bir odadan bir odaya paranın dolaşması gibi bir şey. Zerre kadar bir artış olmaz, zerre kadar bir faydası da olmaz. Sadece siz o para bende var diye düşünürsünüz ama bir işe yaramaz. Onun için dışarıdan bir şeyler gelmesi gerekiyor. Bugüne kadar dışarıya gidiyordu. Türkiye'nin en büyük ithalat kalemlerine, yurt dışından aldığı mallara baktığımızda cep telefonuydu, sigaraydı, alkoldü, arabaydı, lüks tüketim malzemeleriydi. Bunlardı yani modayla alakalı ürünlerdi. Şimdi doların 14 lira olması, 13 lira olması bu tür ithalata psikolojik olarak bir baskı uyguladı. Yani kusura bakmayın, lüksse biraz da almayalım, almayı verelim. Bu arada yerli ikame ürünler, ithalatın yerine geçecek olan yerli ve milli ürünler artsın, onları kullanalım. Doların 1 lira olmasından daha büyük bir tehlike ve tehdit olamaz. Dolar 1 lira olsa bu ülkede hiçbir sanayi kuruluşu ayakta kalamaz. Amerika ile, İsviçre ile, İtalya ile, Fransa ile, Almanya ile, Japonya ile rekabet edemez. Biz daha şu anda şahlanma değil, emekleme dönemindeyiz. Sanayimiz yavaş yavaş kendine geliyor. Ülkemiz yavaş yavaş kendine geliyor. Düşünün yani 100 yıl evvel hasta adam diye ölüm döşeğinde bir imparatorluğun bakiyesi olarak bu ülkeyi kurmuşuz. Ama elhamdülillah sağlam adımlarla gidiyoruz. Bilinçli gidiyoruz. Kısa bir sıkıntı dönemi olabilir ama dövizin bu kadar yükselmesi orta vadede kesinlikle Türk sanayicisine yarayacaktır. Türkiye'ye yarayacaktır. İthalat azalacak. İhracatın ithalatı karşılama dengesinde açığımız hızla azalıyor şu anda. İnanılmaz bir şeye geldik elhamdülillah. Ve içeride üretilen ürünlerde İthalatın ilk 20 malzemesine baktığımda işte artık içki, sigara, araba, cep telefonu falan değil. İşte enerji var, demir çelik var, makine teçhizat var. Elhamdülillah yani bazı madenler var. İşliyoruz bunları, üretiyoruz, satıyoruz. Onun için çok büyük bir başarı hamlesi, çok büyük bir ilerleme ve ekonomik gelişme hamlesi yaşıyoruz. Korona döneminde bile Çin'den sonra dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke hep Türkiye oldu. 19'da, 20'de, 21'de de öyle oluyor. Ama bunu nasıl baltalarlar? Efendim dolar bu kadar arttı. İkinci bir cümle kurduklarını biliyor musunuz? Hayır. Bu açıdan bu milli beka mücadelemizde safların sık ve düzgün olması, tarafların belli olması, ufak tefek hatalarına bakıp da Sultan Abdülhamit gibi bu büyük liderin harcaması durumunda başımıza geleceklerin hesaplanmasını sağlamak amacıyla bu projeyi yaptım. Sürçülisan ettikse affola, bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu nesil, bu çocuklar, bu gençler bizim. Dolayısıyla anlatmamız gerekiyor. İnanın bilmiyorlar. Anlattığımda da ikna ettiğim çok genç oluyor. O açıdan siz de umulur ki anlatırsınız diye bu programı yaptım. Gelecek hafta 3. ve son bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.